14. ayrım. Nikolay bozulmuştu ama sesini çıkarmadı. Peki Mehmet için ne diyeceğiz diye atıldı Asaf. Nasıl ne diyeceksiniz? Yani o polisti mi diyeceğiz? Hayır, Kerem paranoyaktı diyeceksiniz. Adam hastaymış zaten, herkes buna inanır. Evet, sanırım buna inanırlar diye tekrarladı Asaf. Peki sonra? Sonrasını bize bırakın. Bir an önce bu odadan çıkmak isteyen Asaf, bakışlarını Leonid'e çevirerek, "O zaman gidip anlatalım yoldaşlara," dedi. "Siz gidin," dedi Viktor. "Leonid Ivanovich burada kalsın. Cesedi bulan şerif parti odasında bizi bekliyor. Onunla konuşacağız." Kendini yine dışlanmış gibi hissediyordu Asaf. Ama bu kritik anda sorun çıkarmak istemedi. "Tamam, ben gidip konuşayım o zaman," diye ayrıldı yanlarından. Asaf daire kapısından yeni çıkmıştı ki eldivenli elinde bir kitapla teknik ekipten Osip göründü. "Madeni bulduk," dedi elindeki kitabı sallayarak. Viktor dikkatle bakınca bunun dün gece Andrei Alegovich'in gösterdiği Komünist Manifesto'nun Türkçe basılmış nüshalarından biri olduğunu gördü. Olanlardan bir şey anlamayan Leonid safça sordu. "Ne kitabı?" "Şifrenin hazırlandığı kitap," diye açıkladı Viktor. İyice koyulaşmış kan birikintilerini basmamak için dikkatli adımlarla Osip'e yaklaşırken, "Vakit bulamadığımız için size söyleyemedik. Şifre kitabımız Manifesto." "Manifesto ha?" diye şaşkınlıkla mırıldandı Leonid. Osip'e yaklaşan Viktor ince kitabı eline aldı. Sanki Türkçe bilirmiş gibi sayfaları karıştırmaya başladı. Bir şey anlamayınca başını kitaptan kaldırarak sordu. "Aradığımızın bu nüsha olduğunu emin misin?" "Eminim," dedi Osip. Dudaklarında bilgiç bir gülümseme vardı. "Şifreli mesajda numaralandırılan sözcüklerin altında belli belirsiz izler var." "Çıplak gözle nasıl görebiliyorsun?" diye beğeniyle karışık bir şaşkınlıkla söylendi Viktor. Olsun o kadar. Bizim işimiz bu." "Nerede buldun kitabı?" "Karşıdaki dairede, en son odada." Viktor'un dört köşe yüzü aydınlandı. "Orası Cemil'in odası değil mi?" diye sordu Leonid'e. "Sanırım öyle," dedi Leonid. "Ama Nejat da orada kalıyor. Kitap Nejat'ın da olabilir." "Cemil'in odası," diye mırıldandı Viktor. Sanki Leonid'i duymamış gibi kendi kendine mırıldanarak, sonra avının izini bulan bir avcının heyecanıyla Nikola'ya döndü. "Duydun mu? Kitabı Cemil'in odasında bulmuşlar." 19. bölüm. Yaşadığı dehşeti üzerinden atamayan Şerif, perişan bir halde masaya çökmüş, ölen iki yoldaşını düşünüyordu. İçinde üzüntüden çok korku vardı. Bu duyguyu çok iyi tanıyordu. Askeri darbe öncesinde neredeyse her gün bir sivil arkadaşları, sivil faşistler, devletin gizli örgütleri tarafından öldürülür ya da yaralanırdı. İlk ölümlere çok üzülmüştü Şerif. Ama gitgide buna kendi de şaşarak cinayetleri kanıksadığını fark etmiş, henüz 20'sine varmamış üniversite öğrencilerinin, ak saçlı öğretim üyelerinin, deneyimli işçi önderlerinin cenazelerinde acıdan çok korku hissetmeye başlamıştı. Yalnızca kendi canı için duyduğu bir kaygı değildi bu. Ülkenin toplu bir yıkıma, karanlık bir döneme doğru savrulduğunu görmekten kaynaklanan bir tedirginlikti. Şimdi Moskova'da o yıllar önceki tedirginliği yeniden yaşatıyordu. Şerif cinayetlerden çok nedenlerinden ürküyordu. Birileri onun ve yoldaşlarının yazgısını alt üst edecek sinsi bir oyun planlıyorlardı. İşin kötüsü ne bu oyunu düzenleyenler ne de amaçları hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kerem'in cesedini bulduktan sonra aklına gelen ilk isim en yakın arkadaşı Cemil olmuştu. Bulgaristan'daki Rila Otel'de ilk tanıştıkları günden başlayarak dün gece konuşmalarına kadar her ayrıntıyı yeniden gözünün önüne getirmeye çalışıyor. Onun polis olup olmayacağını tartıyor ama bir sonuca ulaşamıyordu. Kafası bunlarla doluyken girdi Ruslar içeri. Onları görünce toparlanarak ayağa kalkmaya yeltendi ama Leonid eliyle oturmasını işaret edince yerine çöktü yeniden. Herkes sanki sözleşmiş gibi dün oturdukları iskemlelere yerleşti. Cesedi bulduğunda dikkati çeken bir şey oldu mu diyen Viktor'un sorusuyla başladılar. Olmadığını söyledi Şerif. Cesedi nasıl bulduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Mektubu okudun mu? Mektup mu? Daktilo makinesine takılı duran. O panik sırasında mektup falan görecek hali yoktu Şerif'in. Mehmet'in öldürülmesinden sonra bu olayın da kesinlikle cinayet olduğunu düşünmüştü. Çok heyecanlanmıştım, mektup görmedim, yani daktiloyu bile görmedim desem yeridir. Kerem bir veda mektubu bırakmış. İntihar ettiğini söylüyor. Mehmet'i kendisinin öldürdüğünü de yazmış. Ne? Dedi Şerif fal taşı gibi açılmış gözlerle. Kendini mi öldürmüş? Rusların yüzüne tek tek baktıktan sonra kendini öldürmüş ha diye mırıldandı şaşkınlıkla. Kerem'in ölümüne üzülmesine karşın içinde garip bir rahatlama hissediyordu. İntihar etmiş olabileceğini hiç düşünmedim. Ben de boş yere Cemil'in günahını alıp duruyordum. Cemil lafını duyar duymaz kulakları dikilen Viktor, Leonid'in çevirisini beklemeden atıldı. Sor bakalım, Cemil'in ne ilgisi varmış bu işle? Leonid çevirisini tamamladı. Viktor, mavi gözlerini Şerif'e dikmiş, sabırsızlıkla neler söyleyeceklerini bekliyordu. Onu çok bekletmedi Şerif. Kerem'in ruhsal sağlığı bozuktu diye başladı anlatmaya. Takmıştı Cemil'e. Mehmet'in ölüm haberini aldığımız gece hastalığını aldırmadan yanıma geldi. Konuşmak istediğini söyledi. Ama onu dinleyecek halim yoktu. Başımdan savdım. Ertesi sabah yine geldi. Birlikte kalktık yemekten. Yürürken de korkuyorum yoldaş dedi. Yüzüne baktım. Korkudan çok acı vardı gözlerinde. Anlaşılan Mehmet'in öldürülmesi onu çok etkilemişti. Korkma dedim. Sovyet polisi gerekli önlemi aldı. Kimse bize dokunamaz. Yakında Mehmet'in katili de bulunur. Sanki beni dinlemiyor gibiydi. Başını sallayarak hepimizi öldürecekler dedi. Bu çok zor dedim. Hele Mehmet'in ölümünden sonra böyle bir işe kalkışacaklarını hiç sanmıyorum. Hiç de zor değil dedi. İnan bana bizi öldürecekler. Aramızda adamları var. Bu henüz kanıtlanmadı. Mehmet'in saçma sapan bir nedenle öldürülmüş olabilir dedim. Buna inanmadığım halde onu sakinleştirmek için. Ama söylediklerimi işitmiyormuş gibiydi. Cemil'e dikkat etmeliyiz dedi Kerem. Cemil bu düşmanlığı farkında değil miydi? Diye sorarak Şerif'in sözünü kesti Viktor. Farkındaydı dedi Şerif. Ama onun normal olmadığını düşünüyordu. Bir daha konuştunuz mu Kerem'le? Bu defa Nikolay'dan gelmişti soru. Dün gece konuştuk. Siz sorguyu yarıda kesip ayrılınca çok öfkelendi Kerem. Beni bir köşeye çekip neden gittiler diye sordu. Acil işleri çıktı, yarın gelecekler dedim. Kuşkuyla süzdü beni. Peki onlara söyledin mi? Dedi. Söyledim, rahat ol. Yarın önce seni alacaklar sorguya dedim. İnanmamıştı. Bu çok önemliydi diye mırıldandı. Bu gece onlarla konuşmalıydım. Ateşinin çıktığını, sayıkladığını düşündüm. Elimi alnına koydum. Yanılmamıştım. Cayır cayır yanıyordu. Sen hastasın, dinlenmen gerek dedim. Yatmak istemiyorum dedi hırçınlaşarak. Bu gece onlarla konuşmalıydım. Yarın konuşursun diyecek oldum. Yarın çok geç olabilir diye kesti sözümü. Koluma yapışarak ısrarla yineledi. Anlamıyor musun? Yarın çok geç olabilir. O kadar abuk subuk konuşuyordu ki kendim kontrol edememekten, ona kötü sözler söylemekten korkuyordum. Hiçbir şey olmayacak dedim soğukkanlığımı korumaya çalışarak. Hiçbirimizin kılına bile zarar gelmeyecek artık. Anlaşılmadığının farkında olan bir insanın umutsuzluğu içinde baktı yüzüme. Yazık dedi. Bu kolektifte güvenilecek tek insan sendin. Başka bir şey söylemedi. Ayaklarını sürüyerek odasına gitti. Şerif'in söylediklerinden önemli bulduklarını kaydeden Viktor, not defterinden başını kaldırıp sordu. Konuşmanın başında Cemil'den kuşkulandığını söyledin. Kerem'in söylediklerine inanmadığın halde Cemil'in suçlu olabileceği kanıtını nasıl vardın? Başlarda hiç inanmamıştım Kerem'e ama dün akşam ayrılır ayrılmaz Cemil geldi yanıma. Gene ne istiyor senden diye sordu. Benden bir şey istemiyor ama kafayı sana takmış dedim. Ya ben ne yapacağım bu manyak herifle diye söylendi Cemil. İlk kez bu kadar çok öfkeleniyordu Kerem'e. Onun bu öfkeli tavrını fazla önemsemedim. Ama gizlilik nedeniyle bunu soramadım. Cemil'in de sözlerini de çok önemsememiştim zaten. Ama ertesi sabah kapıyı açıp da Kerem'in cesediyle karşılaşınca yarın çok geç olabilir sözleri çınladı kulaklarımda. Ne yalan söyleyeyim. Aklıma ilk gelen isim Cemil oldu. Aklımın ucundan bile geçirmek istemezdim ama Kerem'in söyledikleri buna yöneltti beni. Olayın intihar olduğunu öğrenince bu yüzden rahatladım. Çünkü Cemil çok iyi bir yoldaştır. Ama daha önemlisi diye ekledi Nikolay. İyi bir dost galiba. Öyle dedi Şerif sakınmadan. Herkesin birbirini yoldaş diye çağırdığı bu ülkede güvenilir bir dostun değerini daha iyi anlıyor insan. Nikolay hiç hoşlanmamıştı bu sitemkar sözlerden ama Şerif'e bulaşmadı. Kerem'i sevmez miydin diye sordu yalnızca. Ondan nefret etmezdim diyelim. Mehmet'i öldürmüş olduğunu söylediğinizde bile nefret etmedim ondan. Hastaydı ama onu bu hale getiren ülkedeki ağır koşullardı. Polis baskısıydı. Çocuğu ölmüş, karısı onu terk etmiş. Bütün bunları kaldıramadı. Onu fazla suçlamıyorum. Belki biz de kaldıramazdık. Leonid, Türk yoldaşının duygularını çok iyi anlıyordu. O da benzer şeyler hissetmişti Kerem'e karşı. Nikolay'ın yüzünde ise kararsız bir ifade belirmişti. Gerçi bütün kuşkular Cemil'in üstünde toplanıyordu ama küçük de olsa Cemil'in masum olma olasılığı hala vardı. Bu meslekte soğukkanlı olanın kazandığını biliyordu. En iyisi biraz daha beklemekti. Victor ise kendinden emin, iskemlesine yaslanmış, bir süre minnettar bakışlarla Şerif'i süzdükten sonra sabah tıraş etmeye fırsat bulamadığı gamzeli geniş çenesini kaşıyarak meslektaşına sormuştu. Soracağın bir şey yoksa gönderelim mi? Gönderelim. Teşekkür ederiz Şerif yoldaş, dedi Leonid. Seni yorduk. Önemli değil, dedi Şerif iskemleden doğrulurken. Yüzündeki tedirginlik azalmış ama tümüyle silinmemişti. Kapıya yönelirken kolektifin bu beklenmedik iki ölümü şokunu nasıl atlatacağını düşünüyordu. Şerif çıktıktan sonra Victor kurumuş dudaklarını diliyle ıslatarak "Birer sigara yaksak bize kızmazsınız değil mi Leonid Ivanoviç?" dedi. "Kızmam," dedi Leonid. "Benim de canım çekiyor ama." "İsterseniz siz de yakın," diyen Viktor paketi uzattı. "Yok yok istemem," dedi Leonid başını sallayarak. Sanki kendine güçlükle engel oluyormuş gibiydi. İki istihbaratçı keyifle sigaralarını yaktılar. Viktor derin bir nefes çekerek utkuyla parıldayan gözlerini Leonid'e çevirdi. Gördüğünüz gibi bütün ipuçları bizi Cemil'e götürüyor. Öyle dedi Leonid ama ben otopsi sonuçlarını bekliyorum derim. Kalın kaşları çatıldı Viktor'un. Neden? Diye sordu. Odada boğuşma olduğuna ilişkin hiçbir belirti yok. Kerem göz göre göre bileğinin kesilmesine razı mı oldu yani? Yoldaş Leonid haklı, dedi Nikolay. Öncelikle bu intihar olayı aydınlanmalı. Boşa zaman kaybediyoruz, dedi Viktor. Nikolay'ın çevirmeni desteklemesi canını sıkmıştı. Katil de bunu intihar sanmamızı istiyor. Böylece ortada ne suç kalmış olacak ne de suçlu. Bunları ben de düşündüm, dedi Leonid kaygılı bir ses tonuyla. Ama Kerem'in ölümünün cinayet olduğunu gösteren kesin bir kanıt yok ortalıkta. Belki kanıt yok ama kuşku uyandıran o kadar çok şey var ki. Neymiş onlar? Diye sordu Leonid meraklanarak. Birincisi, Mektupta yazdığı gibi Kerem'in Mehmet'i öldürmesi oldukça güç. Yorgan döşek yattığını siz söylediniz. İkincisi, henüz umudunu yitirmemiş bir insanın intihar etmesi anlamsız. Umudunu yitirmediğini nasıl anladın? Bizimle konuşmak istemesinden, öldürülmekten söz ediyor ama bunu durdurabileceğine de inanıyor. Mücadele etmek istiyor. Kerem'in ruhu iniş çıkışlıdır diye karşı çıktı Leonid. Bir gün dünyanın en iyi insanı olur, ertesi gün bir buzdağından farkı yoktur. Olabilir ama burada Kerem'in bir kişiye olan davranışından değil, partisini, yoldaşlarını korumaya çalışmasından söz ediyoruz. Böylesi önemli bir konuda yalpalaması zormuş gibi geliyor bana. Leonid ne diyeceğini bilemedi. Viktor'un söyledikleri mantıklıydı. Ama doğru muydu bundan emin değildi. Ölmeseydi bize Cemil'i anlatacaktı diye listelemeyi sürdürdü Viktor. Çünkü Mehmet'in ölümüyle Cemil'in ilişkisi olduğunu biliyordu. Bir süre sustu. Bakışları Nikolay'ın yüzünde kesinleşti. Sanki başka bir konudan bahseder gibi yeniden başladı konuşmaya. Biliyor musun Nikolay Yakovlovich, dedi anlamlı bir ses tonuyla. Leonid Ivanovich'in temkinliğini haklı buluyorum. Da seni anlamakta zorluk çekiyorum. Nasıl oluyor da senin gibi bir istihbaratçı bunları düşünemiyor? Leonid araya girerek umutsuzca yineledi. Bu sözleriniz anlamsız. Kanıt olmadan kimseyi cinayette suçlayamazsınız. Nikolay'ın gözleri durgunlaşmıştı. Karar öncesi anlarda hep yaptığı gibi ellerini birleştirip çenesine dayamış, başını usulca sallamaya başlamıştı. Yerden göğe kadar haklısınız, dedi başını kaldırarak. Arkadaşının sözlerine yanıt vermek yerine Leonid'e dönerek konuşmayı tercih etmişti. Kanıt olmadan bizim de kimseyi, hele ülkesinde faşizme karşı dövüşen bir komünist suçlamaya hiç niyetimiz yok. Ama şunu da kabul etmelisiniz ki, kanıt yok diyerek tartışmamızı çıkmaza sokmanın da kimseye yararı olmaz. Gelin hep birlikte biraz akıl yürütelim isterseniz. Buna hiçbir itirazım yok, dedi Leonid rahat görünmeye çalışarak. Ama içinde derinlerden gelen bir sıkıntı kalbini hafiften zorlamaya başlamıştı bile. Sigarasından son bir nefes çekip önündeki kül tablasına bastıran Viktor ise bakalım neler yumurtlayacaksın dercesine ters ters bakıyordu meslektaşına. Bir an için olayın intihar olmadığını düşünelim, dedi Nikolay. Ama o da meslektaşının arkasından söndürmüştü sigarasını. Viktor Zaharovich'in de dediği gibi katilin gizlenmesi için bundan daha iyi bir fırsat bulunmaz. Birini öldürüyorsunuz, sonra birini daha, ikinci öldürdüğünüz kişiye intihar süsü veriyorsunuz ve ilk cinayeti ben işledim diyen bir itiraf mektubu bırakıyorsunuz. Tertemiz bir sonuç. Leonid temkinliliğini elden bırakmadı. Çok akıllıca ama sadece bir varsayım. Doğru, varsayım. Ama bu kolektifte birbirini tanıyan sadece 3 kişi var. Mehmet, Kerem ve Cemil. Ve bu 3 kişi arasında bir gizli polis söylentisidir, dolaşıp duruyor. Söylenti değil, bir gerçek diye düzeltti onu yüzünde memnun bir ifadeyle izleyen Viktor. Sonunda Nikolay da pes etmiş, onu desteklemekten başka çaresi olmadığını anlamıştı. Olay çözüldüğünde kazanacakları başarıdan aslan payını olmasa da kendine düşeni almak için vakit geçirmeden o da kolları sıvamıştı. Öyle, dedi Nikolay, başını usulca sallayarak. Bunun gerçek olduğunu şifreli mesaj söylüyor bize. Ve rastlantıya bakın ki birbirini tanıyan bu 3 kişiden ikisi öldürülüyor. Sağ kalan tek kişi var, o da Cemil. Soru şu. Cemil polis olabilir mi? Genç, atak, ülkedeki 3 büyük operasyondan tutuklanmadan kurtulacak kadar zeki, poliste adı bile açığa çıkmayan, partide geleceği parlak bir yönetici, başka bir deyişle geleceğin merkez komitesi üyesi. Böyle bir insan polis olabilir mi? Leonid lafın nereye gireceğini tahmin etmiş, susuyordu. Arkadaşının yerine Viktor üsteledi. Hadi yoldaş Leonid, uzun yıllar dışişlerinde çalışmıştınız. Casusluk işlerine yabancı olmamanız gerekir. Tam gizli polisin aradığı gibi en az dikkat çekecek, en kolay yükselecek bir adam Cemil. Sizi kutlarım. Çok iyi mantık yürütüyorsunuz, dedi Leonid heyecanlı bir ses tonuyla. Ama unuttuğunuz bir nokta var. Böyle gelecek vaat eden bir adam neden cinayet işleyerek dikkatleri üzerine çeksin? Leonid'in bu kadar direneceğini ummayan iki istihbaratçının da yüzü gerginleşmişti. Çok basit, dedi Viktor küçümseyen bir bakışlarını Leonid'e dikerek. Mecbur olduğu için Mehmet ile Kerem onu ülkeden tanıyorlardı. Belki önceden kuşkulanıyorlardı da Moskova'ya geldiklerinde bir açığını gördüler. Onun polis olduğunu anladılar. Cemil bunu fark ettiğinde onları ortadan kaldırmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Peki neden Kerem'i öldürmek için ikinci günü bekledi? Neden ikisini de aynı gün öldürmedi? Kısa bir suskunluktan sonra bu soruların yanıtını henüz bulamadık, dedi Nikolay sıkıntıyla yüzünü buruşturarak. Ama şifreli mesajların çözüldüğü kitabın onun odasında bulunması da gösteriyor ki aradığımız kişi Cemil'den başkası değil. Sizce de öyle değil mi? Ya kitap Necat'ınsa, başka birisi koyduysa kitabı oraya, diye sıraladı Leonid. Belki de bunu Cemil'e sormalıyız. Belki mantıklı bir açıklaması vardır. İki istihbaratçı da sinirlenmeye başlamıştı. O Türk'ü neden bu kadar inatla savunduğunu anlamıyorlardı. Öte yandan Leonid de benzer duygular içindeydi. Bu adamların neden üzerine böyle ısrarla geldiklerine bir anlam veremiyor, yeterli kanıt olmadan Cemil'e yüklenmelerini doğru bulmuyordu. Odada gergin bir sessizlik başlamak üzereydi ki Leonid ayağa kalkarak "İzninizle tuvalete gitmek zorundayım," dedi. Sonra yalı alaycı mahcup bir gülümsemeyle ekledi. Bilirsiniz yaşlılık prostat. Adamlar gülsünler mi, üzülsünler mi bilemeden baktılar. Odadan çıkan Leonid yürüdü gitti. Viktor meslektaşına dönerek mırıldandı. Oyunu Cemil'e göre kurmamız gerekiyor. Doğru da Leonid'i yanımıza almadan bu iş olmaz, dedi Nikolay. Onsuz sorgu bile yapamıyoruz ama zorluk çıkarabilir. Adam Türklere adeta aşık. Sorun çıkarırsa başka bir çevirmen buluruz, diyerek kestirip attı Viktor. Şifreli mesajı kime çevirttiler acaba? Türkçe bilen biri vardır mutlaka ama Leonid gibi Türkleri yakından tanıyan birini zor buluruz. Sonra gizli parti bilgileri... Onunla açık açık konuşalım, dedi Viktor. Aklına başka bir şey gelmediği için. Bize yardım etmeyecekse bunu bilelim. Haklısın, dedi Nikolay yeşil gözlerinde kurnaz bir ifade belirmişti. Onunla açıkça konuşalım ama sertleşmeden. Viktor meslektaşının neyi kastettiğini anlamamıştı ama sorması için çok geçti. Leonid az önceki mahcup gülümsemesiyle odanın kapısında göründü. İskemlesine çökerken yüzü eski kaygılı halini almıştı bile. Şifreli mesaj. Hala alınmadı değil mi? Diye sordu. Tuvalette düşündüğü belliydi. Alınmadı, dedi Nikolay çevirmeni ilgiyle dinlediğini belli ederek. Adamlarımız oyuncak mağazasını hala gözetim altında tutuyorlar. Ama ajanın o mesajı alması lazım, değil mi? Diye söylendi Leonid. Öyle, dedi bu konuşmanın nereye varacağını kestiremeyen Nikolay. Bir sonraki görüşmeye gitmek istiyorsa bunu yapmak zorunda. O zaman beklemekten başka çaremiz yok, dedi Leonid, bir çözüm yolu bulmuş gibi. Köstebek eninde sonunda o mesajı almaya gelecek. Ama unuttuğunuz bir şey var, diyerek uyardı Viktor. İki kişi öldü. Adamımız dikkatlerin üstünde olduğunu düşünecek. Mesajı almayabilir de. Bağlantı kuracağı kişiyle nasıl buluşacak peki? Hep yedek bir buluşma vardır, diye açıkladı Viktor. Sıradaki buluşma gerçekleşmezse yedek devreye girer. Yine de köstebeğimizin mesajı almasından tümüyle umudu kesmiş değiliz, dedi Nikolay gözlerinde kurnaz pırıltılar biraz daha belirginleşti. Bu yüzden Kerem'in ölümünün intihar olduğuna inanmış görünmeli. Soruşturmayı burada kesmeliyiz. Adamımız kendini yeniden güvende hissetmeli. Akıllıca, dedi Leonid. Böylece eğer gerçekten bir katil varsa onu suçüstü yakalamış oluruz. Beklediği fırsatın eline geçtiğini düşünen Nikolay doğal bir tavırla söylendi. Bu mükemmel olur. Ancak yoldaş Viktor'un söylediği gerçekleşir de adamımız mesajı almaya gelmezse başka bir yol bulmamız şart. Anlamamıştı Leonid. Şaşkın gözlerle Nikolay'a baktı. Sizin de söyleyeceğiniz gibi bekleyeceğiz Leonid Ivanoviç, diye açıkladı ciddi bir ses tonuyla Nikolay. Buluşma tarihinden bir gün öncesine kadar bekleyeceğiz. Ama mesaj alınmazsa kendi yöntemimizi uygulamak zorundayız. Ve siz de bize yardım etmelisiniz. Ne yapacaksınız? Olayı aydınlatacak küçük bir oyun oynayacağız. Belki Cemil sıkıntılı birkaç saat yaşayacak ama böylece her şey açığa çıkmış olacak. Nasıl bir oyunmuş bu? Henüz ayrıntılar üstünde çalışıyoruz. Hem belki de adamımız mesajı almaya gelir de bunlara gerek kalmaz. Yine entrika peşinde bunlar, diye düşündü Leonid. Yoksa bu soruşturmaya hiç katılmasa mıydı? Ama bunu yapamayacağını biliyordu. Odadan ayrılmak için toparlanırken duman grisi gözlerindeki şaşkınlık yerini derin bir kaygıya almıştı. 20. Bölüm. Viktor haklı çıkmıştı. Kolektiftekiler sinirleri boşanmak üzere olan Asaf'ın sık sık burnunun üstüne düşen tel gözlüklerini sağ elinin işaret parmağıyla geriye iterek duygulu bir ses tonuyla yaptığı konuşmaya inandılar. Sabah Kerem'in ölüm haberiyle uyandıklarında saç tellerinden ayak parmaklarına kadar bütün bedenlerini saran dehşet, bunun bir intihar olduğunun anlaşılmasıyla dinmiş, üstelik bırakılan mektubun Mehmet cinayetindeki gizem perdesini kaldırdığı da öğrenilince kaybettikleri yoldaşlar için duydukları derin üzüntü yerini önce şaşkınlığa, giderek de buruk bir rahatlamaya bırakmıştı. Gerginliği bir yaşam biçimi haline getiren bu insanlar için bile belki de herkesten fazla dinginlik en önemli gereksinimlerden biriydi. Mehmet'in ölümünden önceki günlere yeniden dönülebilir miydi bilinmez. Ama iki gündür onları diken üstünde tutan belirsizlik, trajik bir biçimde de olsa artık sona ermiş görünüyordu. Asaf'ın sözleriyle anlatacak olursak, Mehmet'le Kerem'in kaybı yıllar boyunca yüreğimizde taşıyacağımız bir acı olarak kalacak. Ama Marksizmi öğrenmek için göstereceğimiz çabayla bu üzüntü giderek azalacak, iki yoldaşımız da partinin şanlı sayfalarındaki ölümsüz savaş erlerinin yanında onurlu yerlerini alacaklardı. Mehmet'in parti tarihindeki yerini kimse tartışmadı. Ama Kerem konusunda başta Beşir olmak üzere kimi kolektif üyelerinin kafası yeterince açık değildi. Bir yoldaşının ölümüne neden olan Kerem'in partinin savaş eri olarak anılması doğru değil, diyerek karşı çıkmıştı Beşir. O bir katil. Katil değil, bir hasta, diyerek düzeltmişti arkadaşını Can. Evet, üstelik onu hasta yapan diktatörlüğün baskısı, diyerek bu savı desteklemişti Cemil. Kerem'e karşı daha anlayışlı olmalıyız. Cemil'in Kerem konusundaki bu ani tavır değişikliği, başta Nejat olmak üzere odadakilerin dikkatini çekmiş ama kimsenin itiraz etmesine fırsat vermeyen Asaf, Cemil haklı, demişti. Kerem'in neler yaşadığını, başına neler geldiğini bilmiyoruz. 14. ayrımın sonu.